Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Namaz ve orucu birinci derecede ilgilendiren önemli konulardan birisi seferilik meselesidir. Seferilik. Namaz ve orucu birinci derecede, bazı diğer konuları da yakından ilgilendiren önemli bir fıkıh konusudur. Seferilik, yolculuk da diyebileceğimiz, seyahat de diyebileceğimiz kelimelerle anlatılabilir. İnsan kadar eski bir konudur seferilik konusu. Yani yolculuk konusu. Neden? Çünkü insan yaratıldığından beri gezer. Bu gezisi bir sokaktan öbür sokağa gidecek şekilde de olabilir. Bir kıtadan öbür kıtaya gidecek şekilde de olabilir. Bunun için şeriatımız insanın A'dan Z'ye kadar bütün yaşantısını tertip etmiş bir şeriat olduğundan herhalde yolculukla ilgili ahkamı kesinlikle ihmal edecek değildi, etmedi de nitekim. Bunun fıkhi boyutuna girmeden önce seyahat kelimesinin, yani özellikle seyahat veya yolculuk, Arapça ismiyle seferilik kelimesinin dinin hükümlerinden farz, vacip, sünnet, müstehap, mekruh, haram gibi her bölüme girebileceğini bilmemiz lazım. Yani farz olan yolculuk var. Hac yolculuğu farzdır. Başka türlü hac yapılamıyor çünkü. Bir insanın anne babasına muhakkak ulaşması gereken bir acil durum olduğunda o yolculuk farzdır. Eşi hanımını acil gel yanıma diye çağırdığında yolculuk farzdır. Vacip olabilir, sünnet olabilir. Mesela iki mümin kardeş birbirlerinin muhabbeti sebebiyle gitmeleri, gezmeleri, işte kalkıp 500 kilometre ötedeki bir kardeşini ziyaret etmesi sünnettir. Yani bir kadının tek başına haram olacak bir yolculuğa çıkması haramdır. Çünkü kadının tek başına gezmesi yasak. Onun fıkıh ayrıntısını göreceğiz. Müzik dinlenen bir araçta keyfi yolculuk yapmak mekruhtur en azından gibi. Yani yolculuk dediğimiz zaman bu dinin bütün hükümlerini barındırır. Farz olan yolculuk da olur, sünnet olan da olur, mubah olan yolculuk da olur. Ama her halükarda yolculuk, seferilik, seyahat insanın ilk gününden beri uyguladığı ihtiyaçlarından birisidir. Ümmeti Muhammed ise aleyhissalatu vesselam her şeye din boyası rengi verdiği gibi yolculuk, seyahat, seferilik kelimelerini de Müslümanlığıyla şekillendirmiştir. Ebu Davud'un rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte sahabeden birisi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle bir seyahate çıkayım ya Resulallah diye izin istemiş. Ya da yani ben gidiyorum, bir emrim var mı ya Resulallah demiş de seyahate gidiyorum deyince sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşhur sözünü buyurmuş. İnne siyahate ümmeti el cihadu fi sebilillahi teala. İnne siyahate ümmeti el cihadu fi sebilillahi teala. Benim ümmetimin seyahati Allah yolunda cihattır. Yine başka bir hadisi şerif. Bu hadisi şerifi de özellikle Ebu Davud'un da rivayet ettiği Sihat Ümmeti El Cihad hadisinde nakledildiğini görüyoruz. Yani ümmetin bir hadis kaynakları arasında bulunan bir hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında cihat seyahatten söz edildiğinde buyuruyor ki اَبْدَلَنَ اللّٰهُ بِذَٰلِكَ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْتَكْب۪يرُ عَلَى كُلِّ şerefin. Ebdelenallahu bizalike el cihadu fi sebilillah ve tekbiru ala kulli şerefin. Seyahatten söz edildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah onun yerine bize Allah yolunda cihadı getirdi. Ve her değerli, her üstün işte tekbir getirmeyi getirdi. Allahu Ekber demeyi getirdi. Heyecanlanınca, coşunca tekbir. Şimdi bunlar bizi nereye sevk ediyorlar? Sevk ettiği şey şudur. Bu ümmet cihat ümmetidir. Cihat ümmetidir. Bu cihat ümmeti oluşu, akraba ziyaretini, gezmeyi, seyahat etmeyi, sahile gitmeyi engellemez. Onlar da Allah'ın mubahlarındandır. Ama bu ümmet akraba ziyaretinden tarihi eserleri gezmeye varıncaya kadar bir yere gittiği zaman o gidişini cihat mantığıyla değerlendirir demektir. Cihat eder gibi gezer. Cihat da ne demektir? Bir, gittiği yerde nefsine esir olmaz. İki, gittiği yerde münafıklarla beraber bulunmaz. Üç, gittiği yerde ve giderken kafirlere alet olmaz. Kafirlerin hizmeti olan işleri yapmaz. Seyahat edeceği firmayı Müslüman firma seçer. Kalacağı oteli Müslüman otel seçer. Gittiği yerde ibadetlerini ihmal etmez. Gittiği yerde haremlik selamlığa dikkat eder. Gittiği yerde yiyeceği içeceğine dikkat eder. Gittiği yerde çocuklarının tarumar olmasına, nefislerinin azmasına sebep olacak işlere karşı geçinir. Gittiği yerde mümin kardeşlerini bulur, onlarla oturur, hasbihal eder. Gittiği yerde dinini tebliğ eder. Gittiği yerde emri bil ma'ruf, nehyi anil münker yapar. Bunları yapmak cihattır zaten. Müslüman evinde de bulunsa bunları yapıp Allah'ın rızasını kazanacaktı. Cihat etmiş olacaktı. Gittiği yerde de cihat etmiş olur. Bununla beraber ilim talebi, ilim tahsil etmek için veya ibadet maksadıyla, hicret maksadıyla, gezip dünyanın sağını solunu tanımak gibi sebeplerle Müslüman geziye gidebilir, seferi duruma düşebilir. Bu ne günahtır ne de emirdir. Yani evinde oturan Müslüman da vebale girmez. Gezen Müslüman da vebale girmez. Evinde otururken harama bulaşan nasıl vebale girecekse, gezerken de, seyahat ederken, seferi olurken de harama bulaşan bu şekilde haram etmiş olur. Seferilik yemek yemek gibi, elbise giymek gibi mubah bir şeydir. Bunu bu şekilde tespit etmiş olalım. Şimdi bu noktadan sonra seferilik ahkamını fıkıh açısından ele alabiliriz. Seferilik ahkamını, yani seyahat yolculuk ahkamını ve benzeri vesaire. Şimdi birinci önemli mesele kadının yolculuğu meselesidir. Seferilikte ilk akla gelen mesele budur. Burada özellikle vurgulayarak belirtmemiz gereken bir husus var. O da şudur. Sahih hadisi şeriflerde, Bukhari başta olmak üzere, sahih hadisi şeriflerde kadının 3 günlük mesafede yolculuğa tek başına çıkması yasaklanmıştır. Hiç bunun lamı cimi yoktur. Kadın tek başına, araç ne olursa olsun 3 günlük mesafeye gidemez denmiştir. Bu 3 günlük mesafe farklı rivayetlerde farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Kimi 3 günlük, kimi 3 gecelik. Yani bu 2 günlük şeklinde de rivayetler var. 2 günlük olunca daha kısa bir mesafeye de gitmek yasak oluyor. Bunu şu şekilde özetleyeyim. Seferilik mesafesi, biraz sonra seferilik mesafesi dediğimiz miktarın kaç kilometre olduğunu konuşacağız. Seferilik mesafesi kadar bir yere bir kadın tek başına gidemez, haramdır. Bu genel bir kural. Haramlık nasıl olacak? Yanında mahremi olan bir kişi olacak ya da eşi olacak. Mahrem kimdir? Eşi dışındaki babası, dayısı, amcası, kardeşi, oğlu, yeğeni, torunu gibi evlenmesi ebediyen caiz olanlar. Mümeyyiz bir çocuk da olsa bu hüküm geçerlidir. Yani mümeyyiz bir çocuk, daha önceleri vurgulamıştık. Mümeyyiz çocuk kimdir? Mümeyyiz çocuk. Yani en azından bir erkeğin bir kadına fitne olacak şekilde bakışının anlaşabilecek kadar gözü olan çocuk demek. Kim? Mesela 4 yaşında bir erkek çocuğun eline bir çikolata verince yanındaki kadının veya yanındaki erkeğin kadına, kadının erkeğe bakışının ne boyutta olduğunu anlaması mümkün değil. Ama 10 yaşında bir çocuğa teyzesiyle beraber bir yola çıkarken çikolata da verilse o fırsatı tahmin, yani fırsatı kullandırmayabilir. Yani mümeyyiz çocuk ile beraber de bu haramlık kalkar. Mümeyyiz çocukla beraber. Şimdi birinci mesele bu. Burada biz hadis-i şeriflerde geçen 2 gün, 3 gün, 3 gece gibi kavramları bu asırda kolay bir şekilde seferilik mesafesi. Çünkü seferilik mesafesi de böyle ölçülüyor zaten. Seferilik mesafesi ile ayarlayacağız. Bir kadın tek başına seferilik mesafesi kadar bir yere gidemez. Bu yürüyerek de gitse, deveyle de gitse, uçakla da gitse böyledir. Bu soru beraberinde bir başka soru daha getirmiş asırlardan beri. Kadın farz olan haccına gidebilir mi tek başına? Farz olan hacca gidebilir mi? Bu konuda Hanefi mezhebinin genel görüşü, kadının tek başına hacca gitmesi haramdır. Haramdır. Haccı olsa bile haramdır. Yani velev ki hac olur ama bu yolculuktan dolayı harama girilmiş olur. İmam Şafii'nin rahmetullahi aleyh başını çektiği ikinci bir ekolde ise kadının beraberinde güvenli bir grup, mesela şimdiki gibi hac yolculuğu yapılan, mesela hac kafileleri kuruluyor. 5-6 tane kadın, 10 tane kadın bir grup oluyorlar. Bu şekilde bir grupla hacca gidebilir demişlerdir. Burada hadislerin zahirine uygun olan, yani daha çok hadisi şeriflerle amel edilecek durumda Hanefi mezhebinin görüşü vardır. Ciddi bir şekilde hadis-i şerif, hatta eşin nerede diye mücahit olmak için gelen bir sahabeye aleyhisselam efendimiz eşin nerede diye soruyor. Onu hacca gönderdim ya Resulullah diyor. Yani tek başına hacca gitti. Efendimiz de bu sefer işte kimse buna izin vermesin şeklindeki meşhur hadis-i şerifini söylüyor. Kadının bu yol konusundaki hükmünü bu asırdaki bazı ulema, bunların da başında üstadımız Yusuf el-Karadavi var. Allah ömrüne bereket versin. Yusuf Karadavi hadisi şerifin deveyle vesaireyle yapılan zor yolculuklarda kadın tarafından karşılanılacak ağır sıkıntıları kaldırmak için bir tedbir olarak söylendiğini beyan ediyor. Yani mevcut hadis-i şeriflere illet getiriyor diyoruz biz buna. İllet. Yani bunun bir illeti var. Gerekçesi var diyor. Bir hükmün illeti demek nedeni, gerekçesi, altyapısı demek. Yusuf Karadavi hocamız bu illet burada kadının çöl yolculuklarındaki sıkıntısıdır. Tek başına dayanamaz, kaldıramaz, kadına kim yardım edecek gibi bir gerekçe söylüyor. Buna Yusuf Karadağ abi, üstadımızın bu çıkışı fıkıh içtihadıdır. Yusuf Karadağ abi hoca böyle laik kafayla bu tip konulara bakan birisi değil. Yani ümmeti Muhammed'in bu konudaki ciddiyetine vakıf birisi olarak bu tip meselelerde içtihatlarda bulunuyor. Diyor ki bu bir illet olarak kadının o zamanki sorunlarından kaynaklanıyor. Şimdi uçakla yapılan bir yolculukta böyle bir sorun yoktur. Daha bir rahat ortam vardır diyerek içtihat ediyor. Biz Yusuf Karadavi Hoca Efendi'nin bu içtihadını önceki ulemanın içtihatlarını nakzedecek, yani yanlış tutacak ve hadis-i şerifleri yok sayacak şekilde itimat edip kullanamayız. Çünkü bu bir içtihat Yusuf Karadavi Hoca Efendi'den. Ama bir kadının acil bir şekilde bir cenazeye yetişmesi, çok acil bir tedavi için uçakla Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna gitmesi gibi bir durum. Veyahut da haçta ağır hastalanan bir kadının acilen bir bilet bulunup yuvasına dönmesi gibi bir durumda da bu tip fetvalarla amel ederiz. Kadın ölsün beklesin, kocası gelinceye kadar havaalanında beklesin demeyiz. Bu tip içtihatlar bu durumlarda geçerlidir. Ama keyfi geziler için kadının Yusuf Karadavi hocanın fetvasına istinad ederek kadının İspanya'ya geziye gitmesini de herhalde hiçbir Müslüman kabul edemez. Zaten Yusuf Karadavi de Müslümanlar İspanya'ya geziye gitsinler, Kanarya Adaları'nda keyif sürsünler tek başına demiyor zaten. Bu zaruretler için konuşuluyor. Konuşulmalıdır. Şimdi birinci meselemize ne dedik? Kadının tek başına yolculuğunda böyle bir hüküm var. Hac bile olsa bu. Sonra dedik ki bu önce Şafiilerin 5-10 kadın bir arada olursa hüküm biraz hafifliyor baktık. Sonra da Karadavi Hoca Efendi illeti üzerinden durumu ele aldı. Bunu hallettik. İkinci olarak seferilik dedik ki namazı ve orucu belli bir şekle sokan hüküm de taşıyor. Yolculuk, seyahat. Bu her evinden çıkıp bakkala giden birisini yolcu kabul edeceğimiz bir anlam mı taşıyor? Yoksa bir mesafe şuradan şuraya giden birisi mi yolcudur diye sorduğumuzda buradaki ulaşacağımız sonuç şudur. Birinci meselemiz yolculukla ilgili hükümlerde kısaltma, yani yolculuğun namaza ve oruca etkisinin ayetle, hadisle sabit olduğunu biliyoruz. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ Namazı kısaltmanız diye bir kavram var ayet-i cellede. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yolculuk esnasında namazı kısalttığını farklı hadis-i şeriflerde ashab-ı kiram defalarca naklettiler. Ama bir hakikat var. Kaç kilometrenin, kaç santimin yolculuk sayılacağı konusunda net bir hadis yoktur. Net bir ayet yoktur. İşte 3 gün, 2 gün gibi hep böyle hangi açıdan 2 gün? Yürüyerek mi? Deveyle mi? Atla mı? Mesela yürüyerek giden 3 günde kaç kilometre gider? Atla giden kaç kilometre gider? Deveyle giden kaç kilometre gider? Bu sebeple fukaha arasında kaç kilometrenin, bizim deyimlerimiz kilometre üzerinden, ya da ne kadar bir mesafenin Müslümanı yolcu, misafir durumuna düşüreceğini özellikle araştırmışlardır. Bu konuda şöyle bir ifade söyleyebiliriz. Yani 80 kilometre ile 90 kilometre arasında fukahanın farklı ölçümleri var. Burada biz ortayı alacağız. Nedir bunun ortası? Yani en düşük 80 kilometre giden yolcu olursa diyorlar veya en çok da 90 kilometre ölçü alınıyorsa, biz en uzun 90 kilometreye giden yolcudur deriz ki bizim muhasır yazılmış kitaplarımızda, ilmihal kitaplarımızda 90 kilometre yolculuk için ölçümdür denmiştir. 90 kilometre. Bunu 9 dakikada gitmekle 3 günde gitmek arasında fark yok. Çünkü mesafeyi ölçüyoruz biz. Kullanılan zamanı ölçmüyoruz. Mesela bir İstanbul'dan Bursa'ya otobanı dolaşarak gidildiğinde diyelim ki 200 kilometredir. Vapurla gidildiğinde 60 kilometredir. Vapurla giden yolcu sayılmayacak. Misal tabii, o kadar değil. Ama Yalova'yı alsan 60 kilometre tutuyor vapurla. Yani kullandığın yol güzergahı kaç kilometre ise misafir seferi sayılıp sayılmayacağına dair kararı da o şekilde vereceğiz. Kullandığın deniz yoludur. Deniz yolu kaç kilometre tuttu? Veya kullandığın karayoludur. Karayolu kaç kilometre tuttuysa kararı o şekilde vereceğiz. Biz ilmihal kitaplarına da sadık kalarak 90 kilometre yolculuğa çıkan misafirdir deriz. Tabii nereden, nasıl, ne kadar misafir olacak ayrı bir konu. Burada ne zaman bu yolculuk ruhsatı başlayacak? Çünkü yolculuk namazı ve orucu etkileyecek dedik. Bu düşünmekle değil. Yani niyet ediyorum, yarın İstanbul'dan Kars'a gideceğim. 90 kilometreden fazla bir mesafe. Şu anda bu niyetle hemen başlayamam ben seferilik işlemine. Ne zaman başlarım? Bismillah deyip arabayla gideceksem arabaya binerim. Şehir sınırına geldiğim zaman işlem başlayacak. Tekrar bunu vurgulayayım. Yani yolculuk hükmü, seferilik hükmü ne zaman başlıyor? Niyet ettiğimiz zaman değil. Yarın gideceğim diye niyet ettim, karar verdim, bavullarımı hazırladım, biletimi aldım. Bunların değeri yok. Arabaya bindim, İstanbul'dan gidiyorum. İstanbul'un çıkışındaki şehir levhası İstanbul'un üstüne kırmızı bir çizgi çiziyor. İstanbul bitti diyor. Heh, oradan itibaren seferiyim artık. Oradan itibaren seferiyim. Sadece niyet etmemiz yeterli. Bu konuda fukahanın ittifakı vardır. Tek bir sorun, şimdi fukaha kitap tarif ederken diyor ki yaşadığı semtin, köyün evlerini terk etmiş olması lazım diyor. İstanbul'da Silivri'den ta Gebze'nin çıkışına kadar evler bitmiyor. Bu durumda ne yapıyoruz biz? Devletin çizdiği şehir sınırlarını ölçü alırız. Eskiden Bağdat birkaç bin tane evin bulunduğu, ondan sonra yüzlerce kilometre bir daha evin görülmediği bir yerde onu ölçü almışlar. Şimdi dünyanın her yeri mesken oldu. Otobanların kenarları büyük apartmanlarla doldu. Biz neyi ölçü alacağız? Şehir levhalarını ölçü alacağız. İstanbul'da oturan İstanbul levhasının bittiği yeri, İstanbul'dan sonraki Gebze mesela başlıyor ya da Tekirdağ levhasını görüyor. Oradan itibaren kendisini seferi sayabilir. Burada önemli bir husus daha var. Bu seferilik özellikle hangi araçla olursa olsun biz kilometre ölçümü yapacağız. Uçak zaten 50-60 kilometrelik bir yer için kullanılmıyor. Ama helikopter kullanılıyor mesela. Helikopterle 40 kilometrelik bir mesafeye gidersin, seferi olmazsın. Helikopterle 200 kiloluk mesafeye gidersin, seferi olursun. Ama otobanla, otoyolla gidildiğinde 110 kilometrelik bir yolu, helikopter kuş bakışı gittiği için 60 kilometrede gitmiştir. Seferi olabilir miyiz? Olamayız. Kullandığımız araç 60 kilometre yapmadı çünkü. Deniz içinde geçerli vesaire içinde geçerli. Şimdi misafir, bizim Türkçemizde misafir bizi ziyarete gelen insana deniyor. Arapçada onun adı vayftir, zayıf. Misafir, biz, misafir kelimesi bizde biraz evimizde oturan, ev halkından olmayan birisi demek. Ama Arapçada misafir yolcu hükmünde olan adam demek. Misafirin aksi mukimdir. Bir insan ya mukimdir ya misafirdir. Misafir diyoruz biz. Arapçası müsafir. Safere yusafiru fiilinden geliyor. Misafir. Misafir insan ve mukim insan. İki insan var. Mukim ibadetlerini ve diğer görevlerini normal şartlarda yapan insan demek. Misafir ise ruhsatları kullanan insan demektir. Ruhsat kullanıyor. Ruhsat neden kullanılıyor? Şeriat yolculuk şartlarının bir şekilde Müslümana zorluk getireceğinden dolayı Allah-u Teala rahmeti gereği namazda, oruçta göreceğiz, mest kullanmada kullarına kolaylıklar getiriyor. Bir insan ne zaman misafir sayılıyor? Oturduğu semti terk ettikten sonra, tabi 90 kilometreden öteye gitmeye niyet ediyor. Yani uzun bir yola, misafirlik için geçerli olacak bir yola çıkmaya karar veriyor. Arabasına biniyor ya da devesine biniyor, neyse, oturduğu semtten itibaren misafir. Peki bu misafir ne zaman misafirliği bitmiş olacak? İki türlü. Bir, dönüp tekrar evine ne zaman gelirse misafirliği biter. Buna A maddesi diyebiliriz mesela. A, İstanbul'u örnek verelim. İstanbul'dan çıktı, işte Kars'a gidecek. İstanbul'dan çıkıp İstanbul şehir levhası bittiği yerden itibaren şeriat ona misafir diyor. Misafir. Tekrar İstanbul levhasını gördüğü zaman, işte döndüğünde, işi bitip geri geldiğinde mukim oldu. Misafirdi, mukim oldu. Bu A şıkkı. B şıkkı, gittiği yerde, gittiği yer, nereye gidiyordu? Kars'a gidiyordu. Gittiği yerde 15 gün kalmaya karar verdi. 14. gün bitecek, 15. gün burada kalacağım diye karar verdiği an, orada misafirliği bitti onun. Orada mukim oldu. Ne zaman misafir olacak? Kars'tan 16. gün tekrar İstanbul'a dönmeye karar verecek. Kars şehir sınırından itibaren bu sefer İstanbul'a gelinceye kadar yol esnasında misafir hükmünde olacak. Misafirlik bir insanın kullandığı yol güzergahında olur. Bir de gittiği yerde olur. Gittiği yerde misafir ciddi bir şekilde misafirdir. 15 günden fazla, yani 15 gün ve artı duracaksa artık oralıdır o. Buradan Hanefi fıkhının çok güzel bir tasnifi var. O tasnifi esas alarak bir Müslümanın bu seferilik açısından bulunduğu, yaşadığı yerin 3 isimle anıldığını görüyoruz. Birincisi vatani asli deniyor. Asli vatan. İkincisi ikamet vatanı. Üçüncüsü yerleşme, yani bulunduğu yer, geçici bulunduğu yer demek. Asli vatan, ikamet vatanı ve geçici bulunduğu, misafir bulunduğu yer. Asli vatan, insanın asli vatanı, doğduğu, büyüdüğü, babasının, dedelerinin bulunduğu ve onun da evinin bulunduğu yer demektir. Mesela İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir insanın dairesi var, dükkanı var vesaire, onun asli vatanıdır. Asas vatanı orasıdır. İkamet vatanı neresidir? Bir Müslümanın 15 günden fazla bulunmak için gittiği yerdir. Üçüncüsü de bir Müslümanın 15 günden az, en çok 14 gün durmak için bulunduğu yerdir. Yani seferilik, misafirlik hükümlerinin üzerinde uygulanacağı yerdir. Bir Müslümanın, şöyle örnek verelim. Bir Müslüman Ankara doğumlu, memur olmuş, İstanbul'a yerleşmiş. Ankara'daki, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki evi, barkı, ailesi duruyor. Kendisi İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da ne kadar duracaksın soruyorsun. Memuruz burada diyor. İşte emekli olana kadar dururuz. 15 günden fazla duracak mı? Burada duracak. Sonra bu Denizli'deki bir arkadaşına gidiyor. 5-10 günlük misafirliğe gidiyor. Ankara bu adamın asli vatanı. Orada evi barkı duruyor çünkü. İstanbul bunun ikamet yeri. Denizli misafir olduğu yer. Peki bir insanın asli vatanı değişir mi? Değişir tabii. Bu insan Çamlıdere'deki, Ankara Çamlıdere'deki bütün arazilerini, eserlerini sattı. Ya da babası öldü, mirası bölüştüler. Ona bir arazi düşmedi. O da oradaki arsalarını sattı, geldi. İstanbul'dan daire aldı. İstanbul'a yer. Emekli olunca da burada kalırım dedi. Asli vatanı Çamlıdere'ydi. Silindi. Onun yerine ne geldi? İkamet vatanı asli vatanı oldu. Çünkü asli vatan niye diyoruz? Gitmemek üzere baba toprağı gibi bulunduğu yere diyoruz. Hüküm olarak asli vatanla ikamet vatanı aynıdır. İkamet vatanı aynı. Dolayısıyla bir insanın 1, 2, 3 tane vatanı olabilir. Zengin biridir. Denizli'de de mülkü var, oralı. İstanbul'da da mülkü var, oralı. Adapazarı'nda da mülkü var, oralı olabilir bir insan. Bir insanın evinin, barkının bulunduğu yer, hanımıyla oturup yatabileceği, kalkabileceği bir yer, onun vatanıdır işte. Burada biz ana hattını bileceğiz bunun. Ana hattı nedir? İnsanın malının, mülkünün bulunduğu bir yer, iş için, güç için bulunduğu bir yer, geçici 14 gün için bulunduğu bir yer. 14 gün için bulunduğu bir yer, 15. gün en geç gidecek, misafirlik hep yolculuk gibi devam ediyor. Nasıl yolculuk gibi devam ediyor? Yani nasıl Kars'a gidene kadar, Çamlıdere'ye gidene kadar yolda iki rekat kılıyordu, seferilik hükümlerinden istifade ediyordu. Orada da 14 günden az veya 15 günden az duracağı için sanki yolculukta, istasyonda bir mola vermiş gibidir. Evet. Burada seferilik hükmü, yani bir yerde ben seferi miyim, değil miyim, misafir mi sayılıyorum, sayılmıyorum mu kararını kişi kendisi verecek. Niyetiniz ne? Burada 15 gün durmak, yolcu değilsin, misafir değilsin. Niyetiniz ne? Bir niyet koyamıyorum. Yarın da gidebilirim, öbür gün de gidebilirim. Bu henüz niyet etmediği için 14 günden fazla kalmaya, 5 sene de kalsa seferidir. Çünkü ibadetler niyetle tahakkuk eder. Bu Kars'a gitti, işte orada bir ticaret yapacak. O ticaretin bitmesini bekliyor. Bugün, yarın bitmiyor bir türlü. Bu Müslüman herhangi bir şekilde mesuliyet altına girmez. Bu Müslüman ibadetlerini seferi olarak yapar. Çünkü niyet etmedi. Niyet etse, ben burada 20 gün kalacağım dese, normal Müslümana, yani normal mukim Müslüman olur. İkinci gün acil işi çıkıp geri dönse yolculukta gene misafir olur. Neye göre değişiyor bunlar? Niyete göre değişiyor. Bu iki hükmü oturtmuş olduk. Yani seferilik mesafesi nedir? Ve bir insan seferilik haline nasıl gelmiş oluyor? Yolculukla ilgili bir iki zikredeceğimiz sünnete uygun adab var. Bunların bir tanesi seferiliğe yalnız çıkmamaktır. Seferiliğe yalnız çıkmamak sünnet olan işlerdendir. Yalnızlığın ne olduğunu bilseydiniz diye başlayan hadis-i şerif var. Buna dikkat edip Müslüman seferiliğe yalnız çıkmamalı. 2, 3, 4 kişi olduklarında da kesinlikle bir kişi emir olmalıdır. Yani yolculuğun yöneticisi olmalıdır. Bu da sünnete uygun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetlerindendir. Bir başka mesele, yine seferilikle ilgili mesele, abdest kolaylığı için giyilen mesh yapma için kullanılan mesler meselesidir. Biliyoruz mesler 24 saatliğine giyilir. 24 saat sonra kullanılamaz, çıkarılıp abdest alınıp yeniden giyilmesi gerekiyor. Ama yolculukta bu süre 24 saatten 72 saate çıkar. Mes ile ilgili süreyi konuştuk. Ezan, mesela bir yolcu namaz kılarken ezanını okur. Bir değişiklik yok. Ama namazın kendisinde değişiklik olabiliyor. Onun için Müslüman olarak nelere dikkat edeceğimiz konusunda şöyle bir incelik yapalım. Bir karar verelim. Bir defa namaz, oruç söz konusu olduğunda Müslüman tavizden yana meyletmemelidir. Yani hazır yolcuyum, hazır seferiyim değil. Ruhsatlar ne kadarsa, Allah Teala ne kadar izin verdiyse onları kullanmalıdır. Yolculukta Allah'ın verdiği ruhsatları kullanmakta yanlış iş görülmemelidir. İkisinin ortası bu şekilde bulunmalıdır. Mesela öğle ezanı okundu. Öğle ezanı okundu demek, öğle namazının vakti girdi demek. Biz arabayı çalıştırıp yolculuğa gidiyoruz. Namazı kılıp gidelim. Namazı kılmadan yolculuğa çıkmak caiz mi? Sabah 9'da olsa kolay, çünkü sabah namazının vakti değil. Buna cevap olarak diyoruz ki bir namaz vakti girince farz olur, ama sorumluluğu vaktin sonunda başlar. Mesela 1'de 13'te öğle namazının vakti, 16'da da vaktin sonu diyelim. Müslümanın namaz sorumluluğu son 10 dakikadadır. Son 10 dakikada kılmadığı zaman öğlen namazını kılmamış olur. 15.50'ye kadar Müslüman namazını herhangi bir saatte kılabilir. Dolayısıyla seferiliğe çıkacak birisi, mesela 13'te öğle vakti oldu, 13.30'da seferiliğe çıkıyor, öğleyi kılmadan çıkıyor, bir vebale girer mi? Girmez. Neden? Çünkü namaz için artık namazın vakti geçiyor diyeceğimiz bir zaman değil. Ne zaman sorumluluğu başlayacak? 15.50'de, eğer 16'da ikindi oluyorsa, 15.50'de son 10 dakika öğleyi kılıp kılmamanın son fırsatı. Ondan sonra artık vebale girecek. Dolayısıyla bir Müslüman 13'te öğlen oldu, 13.30'da yola çıktı. Öğleyi normal yola çıkmadan kılsaydı 4 rekat kılacaktı. Öğleyi 15.30'da yarım saat kala vaktin sonuna kıldı, 2 rekat kılacak. Kusur işlemiş midir? Hayır. Kusur işlememiştir. Allah'ın verdiği bir ruhsatı kullanmıştır. Yolculuğa çıkmadan 4 rekat kılıp çıksa daha iyi değil mi? Daha iyi diyemeyiz. Daha iyi desek zaten fukaha ona işaret eder. Bu bir serbestliktir. Ama gönlü rahat etmesi, bereket olması bakımından öğleyi kılayım çıkayım der, ne ala diyecek bir şey yok. Aynı şey Cuma için de geçerlidir. Cuma namazının, şimdi yolcu cuma namazı kılmaz isterse. Kılmayabilir yani. Kılmayabilir. Kılsa cuma namazı makbuldür. Ama cuma namazını kılmayabilir yolcu. Böyle bir ruhsat var yolcu için. Peki Müslüman cuma ezanına 2 saat kala yolculuğa çıkabilir mi? Çıkabilir. Çıkmayıp cumayı kılıp çıksa daha iyi olur mu? Daha iyi olur ama herhangi bir şekilde cuma ezanından önce de olsa yolculuğa çıkıp bir Müslüman cumayı kılmayıp onun yerine 2 rekat övleyi kılsa vebale girmiş olmaz. Bazı ulema zevalden sonra yani şöyle söyleyelim, işte artık öğlenin vakti yanaşıyor son dakikalarında, cuma namazı vakti girmek üzereyken yolculuğa çıkmayı caiz görmemişlerse de herhangi bir şekilde, hatta bazıları cuma günü sabah namazından sonra, yani sabahın fecirden sonra cuma namazı gelecek, o saatte yolculuğa çıkılmasın demişlerse de bu konuda ciddi bir delil yoktur. Müslüman serbesttir. Çıkabilir. Burada daha önceki derslerde de konuşmuştuk. Yolculuk esnasında Müslümanın karşılaştığı sorunlardan birisi de nakil vasıtalarında namaz kılma meselesidir. Namaz ayakta kılmayı ve kıbleye yönelik kılmayı gerektiriyor. Yolculuk esnasında yürüyerek, hem yürüyüp hem namaz kılmak mümkün değil. Ama bir araç üzerinde namaz kılınabilir mi? Mesela deve sırtında veya şimdiki imkanlarla trende, gemide veya uçakta, özel arabada. Bunu şu şekilde özetleyeceğiz. Fukaha der ki farz namaz kesinlikle sabit bir yerde kılınacak. Kıyam, rükû, sucud, kıble hepsi yerini bulacak. Ama namazı bırakmaktansa, kazaya bırakmaktansa sıkışmış bir Müslüman nerede ne kadar kılabiliyorsa o kadar namazı kılar. Tıpkı hasta gibi. Nasıl hasta bir insan ayakta kılması gereken namazı oturarak da kılması caiz oluyor. Aynı şekilde otobüsü durdurma, uçağı durdurma imkanı olmayan bir Müslüman da nasıl kılabiliyorsa öyle kılar ve namazı kazaya bırakmaz. Namazı kazaya bırakmaz. Bu bir kaide. Dedik ki yolculuk, misafirlik hali, biz yolculuk diyoruz, şeriat lisanında misafirlik deniyor. Özellikle iki şeyin üzerinde hüküm değişikliğine neden oluyor. Birisi Ramazan'da ise oruç tutmama ruhsatı getiriyor. Diğeri 4 rekatlı namazları 2 rekat kılma, sünnetlerde de kılıp kılmama serbestliği getiriyor. Yolculuğun ana mihengi ya da yolculuk deyince, yolculuk şartları deyince ilk etkilenen şey oruç ve namaz oluyor. Peki 4 rekatlı namazların 2 rekat kılınması bir zorunluluk mudur, serbestlik midir? Buna fıkıh lisanında ruhsat mıdır, azimet midir denir. Azimet bir emrin ilk emredildiği şekliyle yapılmasına denir. Ruhsat ise Allah Teala tarafından o emrin kolaylaştırılmış şeklidir. Namazın, öğle namazının 4 rekat kılınması azimettir. Seferilikte bunun 2 rekata indirilmesi ruhsattır. Namazın ayakta kılınması azimettir. Hasta olanın oturarak kılması ruhsattır. Demek ki şeriatın hükümleri olduğu gibi, emredildiği gibi bulunan haline azimet deniyor. Müslümana şu veya bu nedenle kolaylaştırılmış şekline ruhsat deniyor. Ancak bu ruhsat Müslümanın kendi kendine yazıp çizdiği ruhsat değildir. Şeriatın getirdiği ruhsatlardan kolaylık olur. Müslümanın herhangi bir şekilde kendi kendine indirim yapması, kolaylıklar getirmesi ebediyen mümkün değil. Tabii böyle bir vazife çıkaramaz. Şöyle bir hüküm var. Namazların, dört rekatlı namazların misafirlikte iki rekat kılınması azimet midir, ruhsat mıdır? Ne demek azimet, ne demek ruhsat? Eğer azimetse iki rekat kılmak, Müslüman seferilikte dört rekat kılarak vebale girer. Ruhsatsa serbesttir Müslüman. Dört rekat kılar, iki rekat kılar. Azimet midir iki rekat kılmak, dört rekatı, yoksa ruhsat mıdır, bunun için önemli. Bizim tabi olduğumuz Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve onun içtihad eden talebeleri yolculukta öğlen, ikindi ve yatsı namazlarının ikişer rekat kılınmasını azimet görmüşlerdir. Bu ruhsat değildir demişlerdir. Dolayısıyla Müslüman yolculukta iki rekat kılacağı namazı dört rekat kılması halinde suyu edep yapmış olur. Yani hoş olmayan bir iş yapmış olur. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin açtığı içtihat çığırındaki fetvalara dikkat edildiğinde. Burada öbür tarafta ulemamız hayır bu bir ruhsattır dediğine göre şaşırıp da dört rekat kılsa Müslüman vebale girmiş olmaz. Neden? Bilerek, kasten bir terbiye çılgınlığı ya da başkaldırı gibi bir hareket olmadıkça biiznillahü teala bundan bir sıkıntı olmaz. Bir başka yolculukla ilgili husus, Müslümanın yolculukta Allahu Teala'nın bu namazları iki rekata indirme ruhsatına tabi olarak namazlarda zamm-ı sureleri kısa okuması, tesbihatları uzun yapmaması sünnettir. Yani normalde bir sahife okuyorsa yolculukta bunu bir sahife okumamalıdır. Ama köyünde rahat bir yolculuk yapan birisi bunu 3 ayet kısar. Otobüsü durdurup namaz kılan birisi de Kevser suresiyle kılar. Fakat otobüsü durdurup orada namaz kılan ya da uçağın kalkmasına 20 dakika kala oradaki mescitte namaz kılan birinin uzun uzun sureler okuması sünnete aykırıdır. Çünkü kısaltma şeriatın kendisi tarafından yön olarak gösterilmiştir. Yolculukla ilgili çok önemli tartışmalı bir mesele daha var. Cem etmek, cem'a yecme'u fiilinden geliyor. Cem'a etmek, yani bir araya getirmek diye bir mesele var. Bu şudur. Müslüman yolculuk şartlarını gerçekleştirdiği zaman, ne demiştik yolculuk şartları için? 90 kilometrelik mesafe. O mesafeye ulaşınca da 15 günden az kalmak. İkamet yeri veyahut da vatan-ı aslisi değilse. Bu yolculuk şartlarında Müslüman öğlen namazı ile ikindi namazını birleştirerek kılabilir. Akşam namazı ile de yatsı namazını birleştirerek kılabilir. Buna cem etmek deniyor. Bu cem etmek öğlen saat 13'te oluyorsa eğer 13'te öğleyi kılıp hemen arkasından da ikindiyi öğleye doğru çekerek kılmak şeklinde de olabilir. Öğleyi niyet edip ikindi vaktinde kılacağım diye erteleme şeklinde de olabilir. Aynı şekilde akşam ve yatsı namazında da. Yani sonraki namazı bu tarafa çekmekle de olur bu. Bu namazı öbür tarafa çekmekle de olur. Cem etmek sadece öğle ile ikindi arasında, akşamla yatsı arasındadır. Bu tutum Hanefi mezhebinde caiz değildir. Böyle bir şey yoktur Hanefi mezhebinde. Diğer üç mezhepte ve diğer mezhep kurmamış olan fukahanın nazarında da cem etmek vardır. Cahilce çıkış yapıp vay bu nasıl bu tarafa geçti dememiz mümkün değil. Hanefi mezhebi ulemasının, Ebu Hanife ve talebelerinin bu konuda ellerinde ciddi deliller var. İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta. Namaz müminlere vakitli olarak yazılmıştır ayeti var. Hafizu alel salavati ayeti var. Namazları koruyun. Benzer namaz vaktini geçirmeyi tehlikeli işaret olarak gösteren hadis-i şerifler var. Bunların hepsini toplayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı namazları seferilikte cem ettiğine dair hadisleri, bilgileri başka olayların yorumu gibi anlamışlar, anlamak istemişlerdir. Veyahut da Cem-i Suri denen bir cem tarif etmişlerdir. Bu şu demekti diyorlar. Mesela saat 14'te ikindi vakti giriyorsa öğle namazını 15.50'ye kadar, yani 16'da ikindi namazı vakti geliyor. 15.50, yani öğlenin son vaktine doğru öğleyi erteleyip arkasından da ikindi vakti girdiği için ikindiyi de kılmak şeklinde birleştirmiştir Peygamber aleyhisselam bunu diye anlamışlar. Bu bir içtihattır. Hanefi mezhebinin bu içtihadında Müslümanların namazın vakitlerini muhafaza edip işi sulandırmamaları ciddiyeti yatıyor. Allah onlardan razı olsun. Ama başta Bukhari olmak üzere, Sahih-i Bukhari olmak üzere diğer ulemanın elinde de sahih hadisi şerifler var ki ashab-ı kiram defalarca namazı cem etmişlerdir, birleştirmişlerdir. Bu cem etme bir de haçta, Arafat'ta öğle ile ikindiyi birleştirme, Müzdelife'de de akşamla yatsıyı birleştirme şeklinde o her mezhepte var, o her yerde var zaten. Ama bizim konumuz yolculukta öğle ile ikindiyi cem etmek, akşamla yatsıyı cem etmek şeklindedir. Bir konu olarak durmaktadır. Normalde Müslüman namazı vaktinde düzgün kılsa hiçbir sorun olmayacak zaten. Ama meseleyi ikiye ayırmak istiyorum ben. Hanefi mezhebinden olduğu halde işin tiyatrosuna kapılıp bir de işte şöyle yapalım bakalım nasıl oluyor şeklinde bir Müslümanın imanıyla, ameliyle uyuşmayacak, ciddiyetle uyuşmayacak şekilde namazı hafif görme anlamında bir hata zaten yapmamalı Müslüman. Ama böyle değil de Müslüman Hanefi mezhebinden olduğu halde mesela bir kadın havaalanında namaz kılacak bir yer bulamadı. Setre avret bakımından namaz bulamadı. Namazı erteleyeyim, yatsı ile beraber kılarım ya da ikindi ile beraber kılarım diye niyet etmiş olsa, bu Müslümana da abes iş yaptın, dinden çıktın diyemeyiz. Eğer böyle dinden çıktın, abes yaptın denirse o zaman Bukhari de dinden çıktı demektir. Çünkü bu hadisleri Bukhari'sinden İbn Hibban'ına kadar onlarca muhaddis rivayet ediyor ve biz dinimizi bu insanların rivayetlerinden öğreniyoruz. İşi sulandırmak, gevşek görmek çocuklukla zarureti kullanmak arasında fark var. Hayır, biz Hanefiyiz. Mezhebimizden taviz vermektense hepimiz namazı kazaya bırakalım diye bir cahilce söz söyleyemeyiz. Asla böyle bir şey terbiyesizlik olur. Şimdi ilke olarak herkes tabi olduğu müçtehidine bağlı kalsın. Öbür Müslümanı da öbür müçtehide bağlı olduğu için ayıplamasın. Terbiyemiz ashab-ı kiramdan gördüğümüz budur bizim. Böyle yaşamamız lazım. Gelişi güzel tabi cem yapılmıyor. Bir defa cem yapabilmek için, namazları cem edebilmek için birinci namazı kılmadan buna niyet etmek lazım. Şimdi şöyle mesela öğleyi kıldık. Ondan sonra baktık ki 2 saat sonra kindi vakti geldi. Kindiyi kılamayacağız. Cem edeyim ben diye bir şey yapamam. Birinci rekatını kılmadan öğlenin ikindiyi ona birleştireceğime niyet etmiş olmam lazımdı. Yani birinci namazı o niyetle kılmalıyım ben. Bu tarafa çekerken veya öbür tarafa iterken. Mesela öğleyi kaçırdık, kılamadık. Baktık ki saat öyle. Ben de öbürüne cem ederim. Olmaz ki. Cem etmeye karar vermemiştin en başta sen. Sen namazı kaçırdın. Kaçırınca cem etmeye sığınamayız. Bu önemli. İkinci şart, önemli bir şart da iki namazı art arda kılacağız. Yani bir kılıp ondan sonra yolculuğa devam edip kılmak yok. Namazın Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ne diyeceksen kalkıp öbür namazı, yani cem edeceğin ikindiyi, cem edeceğin yatsıyı ona hemen birleştirmen lazım. Ve tabii ki bu cem ederken namazın birinci Allahümme salli ala Muhammed, birinci namaz öğle, ikinci namaz kindi olacak. Birinci namaz akşam, ikinci namaz yatsı olacak. Ters çevirirsen bu da bozulur. Yani geçerli olmaz. Şu kadar ki cem eden birisi mesela öğleyi kılıyorsa öğlenin son sünnetini kılmayacak. Yani iki namaz arasına şey sokmayacak. Sünnet namaz sokmayacak. Akşam namazının son sünnetini kılmayacak. Yatsıyla cem ediyorsa. Bu cem meselesi fıkhımızda var, Buhari'de var, Müslim'de var, fıkıh kitaplarında var. Bu bir ayıplama, tembellik, gevşeklik, laçkalık meselesi değildir. Fıkhın herhangi bir ihtilaflı konusu gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştır. Sahih hadislerle sabittir bu. Ama Müslüman bunu eğlence konusu yaparsa onun imanıyla, Allah korkusuyla alakalı bir iştir. Bir başka seferilikle ilgili mesele, seferi iken namazlar 2 rekat insanın kılması gerekiyor. Kazaya kalacak olursa seferi namazım, onu nasıl kaza edeceğim? Mesela salı günü yolculuktaydım, öğle namazını kılamadım. Çarşamba günü evime geldim, İkamet bölgeme geldim. Cevap, bir namaz hangi durumda kılınırsa kılınsın, kazaya nasıl kaldıysa öyle kaza edilir. Hani bir mezhebindeki, hatta İmam Malik'in mezhebinde de usul böyledir. Bunu tekrar ediyorum. Bir namaz kazaya nerede kaldı? Seferilikte. 2 rekattır o. Kazası da 2 rekattır. Seferiyim ben, boş vaktim var. Şurada biraz kaza namazı kılayım dedim. Hangi namazı kılacağım kaza? İkamet halinde, mukimken kaza kalmıştı. 4 rekat. Seferilikte onu 4 rekat kılacaksın. Neden? Bir namaz nasıl borç yazıldı sana? 2 rekat. 2 rekat kaza edersin. 4 rekat, 4 rekat kaza edersin. Namazlarda, namazlarla ilgili meseleye devam ediyoruz. Sünnet namazlar ne olacak seferilikte? Sünnet namazlar. Sünnet namazlar ne ediyoruz? Farz namazlara diyoruz. Bir defa sünnetlerde kısaltma yok. 4 rekatsa 4 rekat kılacaksın veya kılmayacaksın. Namazlarla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok açık bir bilgi gelmemiştir bize nafile sünnet namazlarla ilgili. Bu sebeple fukaha farklı farklı düşünmüşlerdir. Kılmak her halükarda hoştur. Yani Müslüman namazı, sünnet namazı nerede kılarsa kılsın. Bu bir hoş tutumdur. Ama genel olarak Hanefi uleması Müslüman'ı bu konuda kendi durumunda serbest bırakmışlardır. Demişlerdir ki vaktin müsait, sıkıntın yok, üşümüyorsun, sünnetleri kılarsın. Bu ne demektir? Sünnetleri kılmamakla edep dışı bir iş yapmış olmuyor Müslüman. Edep dışı bir iş yapmış olmuyor. Müslümanın normal sünnet namazları kılması. Burada özellikle tabii neyi kastediyoruz? Yani namaz farzların öncesindeki ve sonrasındaki sünnetleri özellikle kastediyoruz. Sünnet nafile namazlarla onu kastediyoruz. Seferiliğin önemli bir meselesi de misafire ruhsat olarak ne dedik? Misafir iki rekat kılar. Misafirin imam olmasında durum nedir? Misafir imam cemaati de misafirse sıkıntı yok. O da iki rekat kılacak. Cemaat de iki rekat kılacak zaten. Peki, misafir birisi imam olduğu öğle namazında onun cemaatinin içinde mukim olanlar var. Yani misafir olmayanlar var. Onlar imama uyup iki rekat kılabilirler mi? Hayır. Onlar imama uyamazlar. İmama iki rekat kılmada uyamazlar. İmamın peşinde namazı dururlar. İmam ikinci rekatta selam verir. Selam verdikten sonra imam bunlar ayağa kalkıp iki rekat daha kılıp selam verirler. Yani mukim olanın, misafir olmayanın, misafir bir imama uyması caizdir. Şu kadar ki misafirin iki rekatta selam vermesiyle onlar selam vermeyip kalkıp tamamlayacaklar. Peki aksi olursa, yani misafir mukim bir imamın arkasında namaza durursa caiz midir? Elbette caizdir. Peki misafir 4 rekat mı kılacak? O zaman 4 rekat kılacak. Tamamlayacak namazını. Bunlar misafirlik durumunda namazla ilgili inceliklerdi. Oruçla ilgili inceliklere gelecek olursak özet olarak şunu söyleyebiliriz. Müslüman Ramazan günü oruç tutmakta veya orucunu kazaya bırakmamakta serbesttir. وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنَ يَامِ الْاُخَرِ Bakara suresinde Allah Teala bu ayetiyle kullarına ruhsatım için. Allah izin verdikten sonra ister tutabilirsin ister tutmazsın dedikten sonra ne ayıptır ne günahtır. Şüphesiz Müslüman buna rağmen Ramazan-ı Şerif orucunu tutarsa bunda bir sevap kazanır mı? Eğer bir meşakkat söz konusu değilse sevap kazanır. Elbette sevap. Ama emzikli bir kadın oruç tutacağım diye yolculukta da bir sürü çocuğunu döverse stresten, süt emdiremediğinden dolayı vebale girer. Yahut da yolculuğu ciddi bir sorumluluk olan birisi, ciddi bir sorumluluk, yani 50-60 tane insanın sorumluluğunu omuzunda taşıyor. O Müslüman oruç tutup tutmama konusunda iyi düşünmeli. Fakat bir saat uçağa biniyorsun, çekip gidiyorsun, hiç insan yolcu olduğunu bile hissetmiyor. Bu da Allah'ın nimeti olarak Müslümanın herhangi bir şekilde oruçtan taviz vermemesini gerektirebilir. Burada ne yapacak Müslüman? Kendisi vicdanen rahat edecek bir defa. Böyle bir hakkımız diye, sosyal bir hak gibi kullanmaya kalktığı zaman bu caiz olmaz. Yani bir miktar kendisi Müslüman bu hususta takdir etmeli ya da Allah korkusunu, haşyetullahı, vera'ı unutmamalıdır. Ne zaman Müslüman yolculuk ruhsatını kullanabilir oruç için. Daha önce bahsettiğimiz yolculuğun tahakkuk ettiği an. Yolculuk ne zaman tahakkuk ediyordu namazda? Şehir tabelasını çıkınca. Oruçta da şehir tabelasını çıkınca ruhsatı eline gelmiş olur. Aynı şekilde bir Müslüman mesela Ramazan günü ruhsatlı olduğu için oruç yiyordu. Öğlende otobüse bindi, uçağa bindi, ikindi vakti de şehrine geldi. Şehre gelince bitti mi onun oruç yeme ruhsatı? Bitti. Ruhsat yolculuk içindi, misafirlik süresinceydi. Evine gelince mukim olduğu vatanına geldi, asli vatanına ya da ikamet vatanına geldi, yolculuğu bitti. İkindiden akşama kadar 4 saat daha var. 4 saat yemek yemeyecek. Oruçlu gibi davranacak. Evet, o gün o oruçlu değil ama Ramazan-ı Şerif'e tazim gerekiyor. Ramazan-ı Şerif'in taziminden dolayı orucunu akşama kadar oruçlu gibi davranacak. Elbette hasta filan değilse ya da çok ciddi bir açlık vesaire söz konusu değilse. Bu bölüm de Ramazan-ı Şerif'te oruç yemekle ilgili, ruhsatlarla ilgili bir bölümdü. Seferiliği ilgilendiği ya da seferilikten dolayı fıkhı alanına giren meselelerde biri de eşlerin birbirlerinden habersiz yolculukları meselesidir. Kural olarak diyoruz ki erkek, yani koca, eşinden izin almak zorunda değildir seferilik için. Ama kadın babasıyla da abisiyle de bir yere gitse eşinden izinsiz yolculuğa, seferilik mesafesine çıkamaz. Yani mesele sadece yalnız başına yolculuğa 90 kilometre mesafeye çıkma meselesi değil. Mesele bir de koca izni, erkeğin izni meselesidir. Şu kadar ki bazı Hanbeli alimlerinin 6 aydan fazla bir erkeğin karısından ayrı bir yolculuğa çıkmaması yönünde uyarılarını görüyoruz. Yani tekrar özetliyorum. Erkek karısından izin alması gerekmez. Gider. Ama 6 aydan fazla durursa bu vebal olur onun için. Neden? Kadının kocaya ihtiyacı var. Yalnız bırakılmaması söz konusu. Ama kadın kocaya sormadan, kocanın izni olmadan seferilik mesafesine gidemez. Peki, hadi benimle yolculuğa geleceksin dediğinde kocası, gitmemek tercihini yapabilir mi kadın? Hayır. Erkek nereye gidiyorsa peşinden gidecek. Şu kadar ki kadın, eğer ben seninle İstanbul dışındaki bir yolculuğa gelmem, yolculuğu seninle yaşamam diye nikah kıyılırken şart koşmuş, erkek de bu şartı kabul etmişse kadın kocasına ben seninle İstanbul dışına gelmiyorum deme hakkına sahiptir. Eğer böyle bir şart önceden koşulmadı ise kocası nereye gidiyorsa kadın peşinden gidecek. Başka hiçbir çaresi yoktur. Çocuk için babadan, anneden izin almadan yolculuk caiz midir sorusu da var. Cevabımızda diyoruz ki bir kere çocuk 8 yaşında, 18 yaşında, 28 yaşında, 68 yaşında olması işi değiştirmiyor. Baba anne sağ oldukça çocuğun adı çocuktur. Hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cihada çıkmak isteyen birisine bile git babanın cihadını yap diye ikaz ettiğini görüyoruz. Binaenaleyh evli barklı 5 tane 6 tane çocuğu var, buna rağmen uzun gurbet yolculuğuna çıkmak için bir insan sağ olan annesinden babasından izin almak zorundadır. Sadece farz hac için bu izin gerekmez. Ve farz-ı ayın derecesinde ilim öğrenmek ihtiyacında olan da anne baba izin vermiyor. Mesela onun bulunduğu yerde de doğru dürüst ilim öğrenecek, farz-ı ayın ilmihal bilgilerini öğrenecek bir alim yoktur. Çeker o ilmi öğrenecek kadar 3 ay 4 ay ne kadarsa gider öğrenir. Bunun dışında turistik geziler için çıkıldığında anne babanın evladını engelleme hakkı vardır Allah'ın şeriatına göre. Hadis-i şerifler çok açık bu konuda. Cihada bile izin vermediğine göre hadis-i şerifler haydi hay diğerini engelleyebilir. Bir de hadis-i şerif kitapları incelendiğinde, mesela bir Riyaz-ı Salihin incelendiğinde, sefer adabı diye, yolculuk adabı diye incelendiğinde bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok mühim duaları var. Çok mühim dualar var seferlikle ilgili. Yani yola çıkmadan önce bir dua okumuş, bineğine binerken dua okumuş, tepeleri tırmanırken bir dua okumuş, yokuştan inerken bir dua okumuş, şehri gördüğünde dua okumuş, eve girdiğinde dua okumuş. Her birinde farklı dualar var. Bu duaları tamamen ezberlemek şarttır, okumak şarttır diyemeyiz ama Müslüman bereketli bir yolculuk yapması için en azından Riyaz-ı Salihin'de zikredilenleri şöyle bir fotokopi çekip bir cüzdanına bir kenara yazıp mesela eve ilk geldiğinde, şehire döndüğünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua etmiş, hayvanına binerken nasıl dua etmiş, arabaya binince o duaları okumak, evden çıkışta mesela eşiyle vedalaşırken hangi duaları okumuş, bunları okumayı yolculuk edebi olarak muhakkak bir kenara yazmalıyız ama bunları okumayınca yolculuk haramdır gibi bir şey de söylemiyoruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil